gerçekten. Dolayısıyla adımız bile uygun
olduğu için.
Hayatın sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerle birlikteyiz. Bugün 11 Eylül 2020 günlerden Cuma. Bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRTMemleketimFM.com adreslerimizden dinleyebilirsiniz. Efendim bizlere ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri sayfamızdan da bize ulaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca 15.55'e dek yayında olacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, yaşamımız boyunca vücudumuzun pek çok bölgesinde ağrılar olur. Bu ağrılardan biri de sıkça tekrarlayan ve artık dayanılmaz hale gelen baş ağrıları. Gerilim tipi, küme tipi, migren gibi isimlerle karşımıza çıkan bu baş ağrıları yaşam kalitemizi düşürüyor, işlerimizi yapamaz hale getiriyor. Bugün nöroloji uzmanı Profesör Doktor Ertuğrul Uzar'la baş ağrılarının nedenlerini ve tedavi yöntemlerini konuşacağız. Sizin de nedenini bilmediğiniz baş ağrılarınız oluyorsa söyleşimizi kaçırmayın. Efendim, toprak şehitlerin kanıyla ıslanmadıkça vatan olmaz. Üzerinde yaşadığımız bu topraklar binlerce şehidimizin kanıyla sulandı, bizlere vatan oldu. Bu toprakların değerini iyi bilmeli, ne zorluklarla kazanıldığını öğrenmeli ve birlik beraberliğimizden taviz vermemeliyiz. Bu yıl Sakarya Meydan Muharebesi zaferinin 99. yıl dönümü. Askeri ve siyasi açıdan büyük öneme sahip olan bu zafer 13 Eylül 1921'de kazanıldı. Muharebe hazırlıklarını, taktik ve ana stratejinin önemli noktalarını, askeri ve siyasi sonuçları Yunan ordusunu ve emperyalist destekçilerini hezimete uğratan manevi cepheyi ve zafere giden aşamaları konuşacağız. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Asya Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi öğretim görevlisi Doktor Sinan Demirtürk telefon attığımızda olacak. Hayatın Sesleri başladı.
Bırak. Ne adak ada, ne dedeye mum yak. Arkamdan tas tas su dökmeyi bırak. Ne adak ada, ne dedeye mum yak. Sen benim gönlümü kırmamaya bak. Sen benim gönlümü kırmamaya bak. Sen benim gönlümü kırmamaya bak. Sen benim gönlümü kırmamaya bak. Huysuzsun, huysuzsun, kabul et bunu. Sevgilim değiştir sen bu huyunu. Huysuzsun, huysuzsun, kabul et bunu. Sevgilim değiştir sen bu huyunu. Sevgilim değiştir, gel bu huyunu. Sen thank you. çoktan dargınlık çıkarıyorsun. Sebepli sebepsiz kalp kırıyorsun. Hiç yoktan dargınlık çıkarıyorsun. Sebepli sebepsiz kalp kırıyorsun. Sonra da oturup ne ağlıyorsun? Sonra da oturup ne ağlıyorsun? Sonra da oturup ne ağlıyorsun? Sonra da oturup ne ağlıyorsun? Huysuzsun, huysuzsun, kabul et bunu. Sevgilim değiştir sen bu huyunu. Huysuzsun, huysuzsun, kabul et bunu. Sevgilim değiştir sen bu huyunu. Sevgilim değiştir, gel bu huyunu, sen bu huyunu.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Efendim, toplumda pek çok kişinin muzdarip olduğu baş ağrılarını konuşacağız. Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Ertuğrul Uzar telefon attığımızda. Sayın Uzar, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum davetiniz için.
Biz de teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Evet, toplumda yaygın bir baş ağrısı var. Ne dersiniz baş ağrıları konusunda? Baş ağrısının nedenleri nelerdir?
Evet, hepimizde baş ağrısı var. Hemen herkes hayatının bir dönemde baş ağrısı yaşamıştır mutlaka. Baş ağrısı bir belirtidir, bir şikayettir ama altında bazen ciddi hastalıklar olabilmektedir. Çoğu kez de yani %90 üzerinde altta ciddi bir problem olmadan stres gibi, gerilim gibi durumların tetiklediği veya bazı bizim genel durum bozukluğumuz veya metabolizmamızın bir tepkisi olarak ortaya çıkmaktadır. Ama nadiren de %10 gibi sekonder dediğimiz böyle beyinde altta yatan ciddi nedenler olabilmektedir. Beyin kanaması gibi, beyinde baloncuk olması gibi, Allah korusun tümör gibi durumlar, damar tıkanıklığı gibi durumlar veya beyin iltihabı gibi durumlarda baş ağrısı yapabilmektedir.
Evet.
Ama genel olarak günlük yaşamımızı etkilemeyen, arada bir olan baş ağrılar çok ciddi değildir. Ama daha önce hiç olmayan ani, şiddetli ve sizin günlük yaşam aktivitenizi bozacak bir baş ağrısıyla bunu mutlaka ciddiye almak, mutlaka bir nöroloji uzmanına başvurmak gerekir.
Değil mi? Ara sıra evet. Geliyorsa pek o kadar önemli değil, değil mi? Yani önemli
yani
olmayabilir
mesela,
ama sık sık baş ağrıyorsa
evet,
bu önemlidir yani, diyebiliriz.
Daha önce hiç yaşamadığımız şiddetli, dayanılmaz bir baş ağrısı, tek taraflıysa özellikle, belli bir lokalizasyonla belli bir yerdeyse başımızın, bunu ciddiye almak gerekir. Yanında konuşma bozukluğu gibi, çift görme gibi, bulantı, kusma gibi durumlar veya kolda bacakta uyuşma gibi nörolojik belirtiler de ilave olmuşsa zaten hiç beklemeden acile başvurup oradan nörolojik yönlerden tetkik yapmak gerekir.
Evet. Pek çok baş ağrısı çeşidi var. Bunlar nelerdir peki?
Evet. En çok gördüğümüz baş ağrısı çeşitleri migren baş ağrısı ve gerilim baş ağrısıdır. Onun yanında küme baş ağrısı dediğimiz ağrı çeşitleri vardır. Ve daha az görülen nevralji dediğimiz anlık vurup giden ağrılar vardır. Birçok çeşidi var. En çok gördüğümüz, hepimizin de hayatın bir döneminde yaşadığı baş ağrısılarından birisi gerilim baş ağrısı. Yani stres, kaygı kaynaklı, günün yorgunluğu ve genel düşkünlüğümüzden kaynaklı, stresten kaynaklı durumlar. Bunlar genelde iki taraflı, başın iki tarafındaysa, baskı tarzındaysa veya başımız böyle kaldıramıyor gibi, ağır gibi hissediyorsak ve günün ilerleyen vakitleri özellikle akşama doğru ortaya çıkıyorsa, yani çok ağrı kesici gerektirmiyorsa, mesela idare edebildiğimiz ağrıysa, bu genelde gerilim baş ağrısıdır. Ama bu da eğer kronikleşiyorsa, yani devamlı hale alıyorsa, hemen her gün oluyorsa, sizin iş aktivitenizi, günlük yaşamınızı, ev yaşamınızı etkiliyorsa, onu da ciddiye alıp yine altta bir problem var mı diye araştırmak gerekir.
Evet.
Gerilim baş ağrısından sonra daha çok görülen baş ağrısı migrendir. Bu özel bir baş ağrısı çeşididir. Toplumda da yaygındır aslında. %6-8 gibi yaygın bir hastalık. Bu genelde kadınlarda daha yaygındır. Erkeklerde de vardır. Özellikle yine genelde tek taraflı. Bulantı kusma eşlik eder. Işık ses rahatsız eder. Kişi karanlık sessiz bir odaya gidip yatmak ister. Ve bu ağrı bir gün, üç gün sürebilir. Bunda periyodik olur. Belli dönemlerle olur geçer. Eğer tedavi olmazsa ve sık sık olursa onda ciddiye almak gerekiyor mutlaka. Evet.
Sayın Uzar, peki hangi aşamada bir uzmana muayene olmak gerekiyor?
Baş ağrısı için özellikle devamlı bir baş ağrısı varsa, hiç geçmiyorsa ve ilk şiddetli, hayatımda hiç yaşamadım baş ağrısı diyorsa kişi, onda mutlaka gitmesi lazım. Yine yanında belirtiler, diğer nörolojik belirtiler varsa, özellikle konuşma bozukluğu gibi, çift görme gibi, görme bozukluğu gibi durumlar varsa mutlaka bu durumda nöroloğa gitmek gerekir. Yine ateşi varsa kişinin, günümüzde korona hastalığı da yaygınlaşmaya başladı biliyorsunuz, ondan da insanımız çok endişe ediyor.
Evet.
Herhangi bir enfeksiyon da baş ağrısını tetikler. Mesela basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu baş ağrısı yapabileceği gibi ciddi beyin zarı iltihapları, beyin iltihapları da baş ağrısı yapabilir. Bunlar da genelde hasta ateş gibi, huzursuzluk gibi, yerinde duramama gibi belirtiler, bulantı kusma gibi belirtiler ve bilinç bulanıklığı, unutkanlık gibi durumlar eşlik eder. Öyle bir durumda da mutlaka bir nöroloğa başvurmak gerekir.
Evet. Ya baş ağrısı geldiği zaman biraz bekleyelim, nasıl olsa geçer ve ağrı kesici alırız, geçeriz diye düşünüyoruz. Hele bu zamanlarda bir de pandemi var. Ya hastaneye evet. gideyim de ne yapayım? Orada ya virüs kaparsam diye endişe de duyuyoruz. Ve evet. belki ciddi olabilecek bir şeyi de öteliyoruz değil mi?
Ciddi olan durumda ötelememekte yarar var. Haklısınız. Hafif, daha önce yaşadığın değişmeyen bir şeyse ona hak verebiliriz. O fikirdeki insanımıza. Ama ağrı şiddeti, dayanılmaz, tek taraflı ve daha önce hiç yaşamadığı bir baş ağrısıysa, yanında bulantı kusma varsa, ateşi varsa, hele hiç beklemeden gitmekte yarar var.
Evet. Geçtiğimiz günlerde bir sinema sanatçımız hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirmişti. Vefatından sonra gerçek ortaya çıktı. Kalp pilinin değiştirilmesi gerekiyormuş. Fakat bu pandemiden dolayı hastaneye gitmekten çekindiği için gitmemiş ve kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiş. Bunu da böyle belirtmek lazım.
Evet. Allah rahmet eylesin.
Amin.
Yani gerçekten aslında bazı hastalıklar, özellikle acil durumları atlayabiliyoruz. Tabii korona önemli. Kendimizi korumamız, mesafeye dikkat etmemiz, maskemizi kullanmamız gerekir. Hastanelere sık gitmememizde yarar var. Haklı insanlar, ama insanın göğüs ağrısı varsa, acil nefes darlığı varsa, bir böbrek rahatsızlığı varsa, onlar da veya kalple ilgili bir rahatsızlığı varsa ötelememekte yarar var. Çünkü erken tedavi her zaman tedavi edilir ki kalp krizi artık çok rahat anjiyoyla müdahale edilip tedavi edilebilir bir durum haline geldi. Yani sağlığımızda o yönden düşünmekte yarar var.
Evet. Sayın Uzar, bu çağda stressiz bir yaşam mümkün değil. Siz de strese bağlı olarak gerilim tipi baş ağrılarından bahsettiniz. Hani ağrı geldiği zaman biraz bekleyeyim geçer ya da ağrı kesici alayım geçer diye düşünebiliriz. Peki baş ağrıları hangi durumda tehlikeli olabilir?
Baş ağrısı özellikle bir beyin kanaması sebepli ise, hatta mesela gebeliğin son aylarında veya bu husalık döneminde bir hanımefendide şiddeti, dayanmaz bir baş ağrısı varsa, bu ciddi tehlikeli olabilir. Toplar damarda tıkanıklık olabilir. Ona bazı tedaviler vermek gerekebilir. Veya genç bir insan, hiçbir daha önceden baş ağrısı yaşamamış, şiddetli, dayanmaz baş ağrısı var, ailede beyin kanaması öyküsü var, baloncuk öyküsü varsa, o baloncuk kanamasına bağlı olabilir. Ona da müdahaleyle tedavi olabilir. Veya uzun süre devam eden baş ağrısı hiç geçmiyor, altta bir kitle olabilir, yer kaplayan bir durum olabilir, ona da müdahale gerekebilir. Bu tip durumlarda mutlaka beyin açısından görüntüleme yapıp erken tedaviyle önlem almak mümkündür.
Evet. Size gelen hastalarınıza, baş ağrısı şikayetiyle gelen hastalarınıza ne tür muayenelerde bulunuyorsunuz ve bu baş ağrılarında ne tür tedavi yöntemleri uygulanıyor genel olarak?
Bize hasta başvurduğunda aslında en çok yaptığımız hastayı dinlemek. Ağrısı nasıl bir ağrı? Ya muayene ediyoruz mutlaka ama ağrının tipi nasıl, başının bir tarafında mı, iki tarafında mı, kaç saat sürüyor, ne artırıyor ne azaltıyor, öksürmek, ıkırmak artırıyor mu mesela, altta bir ciddi beyin içi basıncı artıran bir durum var mı diye sorular sorarız, öyküsünü alırız.
Evet.
Ayrıntılı öyküden sonra kafamızda belli bir şey şekillenir, hekimlerin kafasında durum şekillenir. Takip ederek muayenesini yaparız, gene fiziki muayenesini, yürümesini, hareketini, göz dibi dediğimiz muayenesini yaparız ki bir basınç artışını gösterebilir, bir ödem var mı yok mu, görme bulanıklığı var mı, onlara dikkat ederiz. Sonrasında da beyin görüntüleme, ayrıntılı beyin görüntüleme için genelde MR isteriz veya tomografi çektiririz.
Hastalara tanı konulduktan sonra tedavi kolay diyebiliriz değil mi?
Tabii. En önemli aşaması teşhis. Ondan sonra tedavisi daha kolay. Hatta yeter ki çok ciddi tedavi edilmeyen, Allah korusun, bazı kitle gibi durumlar olmasın. Onlarda da tedaviler mümkün ama belli aşamaya kadar tedavi olabiliyorlar.
Peki tanı konulamayan baş ağrısı türleri var mı bu arada?
Bazı baş ağrıları atlanmakta, hatırlatmanız için teşekkür ederim. Mesela migren halk arasında bilinir, gerilim baş ağrısı halk arasında bilinir ama küme baş ağrısı dediğimiz bir baş ağrısı çeşidi var. Sadece tek göz üstünde, kulağın üstüne doğru gelen, tek tarafı şiddetli, 15 dakika ve 3 saat sürebilen ağrı periyotları olur bazı kişilerde. Hı hı. Daha nadirdir, toplumda migrenden çok daha nadirdir. Bu küme baş ağrısı da farklı bir ağrı çeşididir. Genelde altta nedeni tam bulamıyoruz ama onda da teşhisle tedavi edip hastaları ciddi rahatlatabilmekteyiz. Birçok hasta, özellikle küme baş ağrısı olan hastalar hastanede dolaşabilmekte, özellikle yoğun hastanelerde gözden kaçabilmektedir. Ona da özel dikkat etmek gerekir.
Evet. Bu dönemde böyle ağrılarda da hastaneye gidip doktorlarımızın iş yükünü çoğaltmak da istemiyoruz açıkçası. Peki bizim evde yapabileceğimiz bir şeyler var mı? Aniden bir baş ağrısı geldi. Biz o konuda ne yapabiliriz? Bu durumda ne yapabiliriz?
Evde yapabileceğimiz şeyler, dinlenip istirahat etmek, duş almak rahatlatabilir. Soğuk uygulamak ağrıyan bölgeleri rahatlatabilir. Yine bazı yağlarla, nane yağı gibi yağlarla ovalamak kısmen rahatlatabilir. Analjezik ağrı kesici almak, eğer migreni varsa migren özel ilaçlar var, onları temin edip almak hastayı rahatlatabilir ama devam ediyorsa aslında beklemeden bir hekime başvurmak daha mantıklı.
Evet. Mesela gece uykudan uyandıran ağrılar olabiliyor. Baş ağrısı da bunlardan birisi. Bunun altında yatan nedenlerden birisi ne olabilir?
Gece uykudan uyandıran baş ağrılarında yani bazen ciddi şeyler olabiliyor. Bazen de dediğim gibi altında herhangi ciddi bir durum olmayan, mesela küme baş ağrısı olabiliyor. Migren olan bazı kişiler gece uykudan ağrıyla uyanabiliyor. Öyle bir durumda sebebe yönelik tedavi verilir. Bazı yaşlılarda beyindeki damarların iltihabında da gece uykudan uyandıran baş ağrılar olabilir. Onlarda da ciddi almak, bazı kortison içeren ilaçlar verebiliriz. Onlardan ciddi fayda görebilmektedir.
Evet.
Çünkü temporal artrit dediğimiz bir hastalık var. Bu hastalıkta göz sinirine gelen ve başa gelen damarlarda iltihabi reaksiyon oluyor. O ciddi görme kaybına neden olabilir. Gece uykudan uyandıran ağrıda eğer yaşlı bir kişi ise bazı tahlillerle teşhisini yapıp kortison verdiğinde kişinin gözünü, görme kaybını önleyebiliyoruz.
Evet. Bir de toplumda maalesef hepimiz dengeli beslenmeye önem vermiyoruz. İşte sabah kahvaltısını atlıyoruz ya da bir öğle yemeğini atlıyoruz. Bazen yiyoruz, bazen yemiyoruz. Böyle bir dengesizlik var. Bu ağrıların beslenmeyle alakası var mı?
Mutlaka beslenmeyle alakası var. Özellikle migreni olanlarda, yani tüm ağrılarda da bunu ben önerebilirim. Açlık, öğün atlama, düzensiz beslenme baş ağrılarını tetiklemektedir. Bu çok net. Uyku düzensizliği yine baş ağrısını tetiklemek. Yani uykumuz ve yememiz düzenli olacak. Stresten uzak kalacağız ki bunları önleyebilelim. Besin olarak da yani Özellikle bazı besinler bazı kişilerde baş ağrısını tetiklemektedir. Mesela küme baş ağrısı olan kişilerde alkol baş ağrısını tetiklemektedir. Migren olanlarda şarap baş ağrısını tetiklemektedir. Veya bazı tütsülenmiş yiyecekler, bazı eskimiş peynirler hastaların baş ağrılarını tetikleyemektedir. Ama bunda aslında kişiye özeldir bu durum. Yani herkes de peynir baş ağrısı yapmaz, herkes de şarap baş ağrısı yapmaz. Kişiye özeldir. Bazı kişiler tecrübe edip arkasından baş ağrısı geliyorsa onu yasaklamak daha doğru geliyor bana. Ama bazı yiyeceklerin de baş ağrısı yaptığı kesin.
Migrende genel bir görüş var. Derler ki işte kafeini çok tüketmek ve çikolata yemek migreni azdırır. Bu doğru mudur?
Yani aslında bu kesin net değil. Bazı kişilerde bitter çikolata iyi geldi de söylenmekte migren ataklarına. Çünkü içinde magnezyum olduğu söyleniyor. Magnezyum içeren şeyler migreni azaltmakta. Bu da kişiye özeldir. Yani bazı kişiler mesela kafein çok tüketimiyle, çok kahve içmekle baş ağrısı yaşayabilir. Ama bu bıraktığı zaman da baş ağrısı yaşayabiliyor. Yani bir çeşit yani biraz basamakla azaltmak daha mantıklı olabilir. Bazı kişilerde tam tersi kafein içeren bir şey mesela çay kahve içtikten sonra ağrısı geçmektedir. Yani o kesin bir kural değil bence.
Evet. Şimdi bir de hangi besinlerin vücudumuzda zararlı olduğunu ya da bize dokunup dokunmadığını bilebiliyor muyuz? Bununla ilgili bir test var mı?
Bununla ilgili net bir test yok ama alerjik yapan besinlerden uzak durmak, alerji testleri yapılabilir ama baş ağrısını doğrudan net bir test yok aslında. Ama bunun en iyi testi kişinin yediği şeyden sonra baş ağrısı yani kendisini bir ay bir gözlemlese aslında kendi testini kendisi yapabilir. Çay içtikten sonra baş ağrıyorsa uzak durması, ona göre bir önlem alması veya diyelim ki eski peyniri yedi, arkasından baş ağrısı oldu veya bir kuru yemiş yedi, arkasından baş ağrısı oluyorsa ondan uzak durmak daha mantıklı. Yoksa hepsini toptan yasaklamak çok da akılcı değil ama bir gerçek var. Özellikle günümüzde katkı maddeli gıdalar tüketmekteyiz. Maalesef bizler de tüketebiliyoruz ama
evet.
Onların içindeki maddelerin beyindeki bazı maddeleri artırarak, glutamat dediğimiz maddeleri artırarak baş ağrısı yaptığı kesin ve tütsülenmiş etler veya ısıtılmış etler veya bizim tarafından sucuk, salam gibi şeyler de yine baş ağrılarını tetikleyebilmektedir. Çünkü içindeki maddelerden dolayı.
Evet, doğal beslenmek gerek. Hatta mutlaka, bu zamanlarda mutlaka. Köy yaşamına dönelim diye bir söz var ya, artık bunlar çoğalmaya başladı. Ya köy yaşamına dönelim de köyde kendimiz ekip biçelim, ürettiklerimizi tüketelim, sağlıkla
evet.
beslenelim diyoruz.
Doğru deniyor evet. ama eğer onu da seçeceksek herhalde yine ettiğimiz işlerimiz şeylerin de doğal olmasına dikkat etmemiz, ona
evet,
orada da
mi?
katkı yapmamak gerek.
Doğru. Şimdi dijital çağda her birimiz ekran bağımlısı olduk. İşte televizyon ekranlarına bağımlıyız, cep telefonu ekranlarına bağımlıyız. Bunlara evet. uzun süreli bakmak da baş ağrısına neden olur mu?
Olur. İnsanın zihninin yorulması, görsel hafızasının yorulması, baş ağrısını yapacağı kanaatindeyim. Özellikle stres yaparak, insanda gerginlik yaparak, sosyal medyaya da bir sürü aşırı uç insanlara görmekteyiz, aşırı uç fikirler görmekteyiz. Onlar da bizim gerilime stresi yol açarak baş ağrısı yapar. Bir de özellikle sizin belirttiğiniz uzun süre elektromanyetik alanla, elektriksel alanla temasta yine bizim beyindeki hormona dengemizi etkilediği kanaatindeyim.
Peki vitamin eksikliği neden olur mu baş ağrısına?
Vitamin eksikliği ile ilgili kesin bir baş ağrısı yapar diyemeyiz ama tiamin, vitamin B2 ve B6, B1, B6 içeren şeyler baş ağrısını önlediği öne sürülüyor. Yine magnezyum eksikliği baş ağrısı yapıyor. Onun için magnezyum kullanmak, magnezyum içeren şeyleri bol tüketmek baş ağrısını azaltır.
Evet. Şimdi belki de en çok merak edilen bir soruyu soracağım. Dinleyicilerimiz de merak ediyorlardır. Maske baş ağrısı yapar mı?
Ya maske baş ağrısı yapar. Maske ya doğrudan baş ağrısı yaptığına inanmıyorum ama nasıl yapar? İnsanlar maskeyle biz neticede nefes alıp verebiliyoruz. Oksijeni alıp karbondioksit atabiliyoruz. Hızlı hızlı nefes alıp vermek yani böyle panik oluyorsak ancak öyle belki kan ve karbondioksit artırarak olabilir ama ben ona pek inanmıyorum. O bahanelere çok sığınmayalım diyorum. Maske kullanalım.
Evet.
Ama bazı hassas insanlarda da olabilir. İnsan stres gerginliğine girip baş ağrısını tetikliyor olabilir ama günümüzde mesafeye dikkat etmek, maskeyi kullanmak. Maskeyi özellikle eğer maskenin o ventiler dediğim havalanmasında problem varsa belki o zaman sıkıntı yapabilir. Rahat nefes alıp verebiliyorsak onda sıkıntı olacağı kanaatine değilim.
Psikolojik de olabilir herhalde.
Evet, evet. Ama psikolojik olarak zaten hepimizi maske de etkiledi, bu korona da etkiledi. Psikolojik herkes de birçok hastalık artık çıkmaya başladı. Daha gergin, daha panik olmaya başladık. Aslında daha çok başımıza ondan dolayı ağrımaya başladı.
Evet, evet. Sayın Uzar, çok teşekkür ederiz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Aydınlattınız bizi.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Herkese sağlık, sıhhat diliyorum. Başarılı günler diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. İyi günler. Hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, nöroloji uzmanı Profesör Doktor Ertuğrul Uzar bizlerleydi. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı. O bizim kavuşmalarımıza yârim mahşere kaldı. O bizim kavuşmalarımıza yârim mahşere kaldı. Mafsallere yata yata yanlarım çürüdü. Pencereden baka baka yârim ela gözler süzüldü. Pencereden baka baka yârim ela gözler süzüldü.
Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında Hayatın Sesleri programındasınız. Yayınımız devam ediyor. Efendim, bir telefon bağlantımız var. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Asya Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğretim Görevlisi Doktor Sinan Demirtürk. Sinan Bey, merhaba. Yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Nasılsınız?
Çok teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. üzerinden de yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler. Sakarya Meydan Muharebesi'nin 99. yıl dönümü. Bu zaferi kutluyoruz aslında. Sizinle bunu konuşacağız bugün. Türk milleti mücadelesinin, Türk milli mücadelesinin dayandığı fikri tarihi temelleri konuşalım isterseniz. Öncelikle sohbete buradan başlayalım. Alo Sinan Bey.
Tabii Türk milli mücadelesi bilindiği üzere Birinci Dünya Savaşı'nın hemen arkasında Türk milletine dayatılmak istenen Mondros Mütarekesi şartları çerçevesinde oluşmuş olan bir milli ruhun adı ve dünyanın hiçbir milletine nasip olmayan, dünyanın hiçbir toplumunun yaşamadığı ve görmediği bir bağımsızlık mücadelesi olarak karşımıza çıkmış oluyor. Burada zaten Birinci Dünya Savaşı'nın ağır şartlarında, zorlu şartlarında emperyalizme karşı Osmanlı İmparatorluğu'nun yürütmüş olduğu büyük bir mücadele olduğunu biliyoruz. Aslında bizim milli mücadelemizin fikri ve felsefi temelinde büyük ölçüde Çanakkale'deki, Kutur Amare'deki, Bakü Zaferi'ndeki, Kanal'daki ya da Galicia'daki kahramanlık ruhunun ve mücadele azminin bir devamı niteliğinde bir mücadele çizgisi olduğunu görmekteyiz. Aslında Mondros Mütarekesi şartları itibarıyla Osmanlı İmparatorluğu ricalinin yöneticilerinin beklediği sonuçları ortaya koymadı. Osmanlı İmparatorluğu ileri gelenleri daha yumuşak bir anlaşma bekliyorlardı. Örneğin İstanbul'un işgal edilmeyeceği, örneğin İzmir'in işgal edilmeyeceği, İskenderun'un işgal edilmeyeceği daha asil bir silah bırakışımı, bir mütareke bekliyorlardı. Ama İngilizler mütarekenin şartları çerçevesindeki sözlerine ve taahhütlerine uymadılar. Malumunuz mütarekedeki 7. ve özellikle 24. madde kapsamında İzmir ve çevresinin işgalini, Batum'u, İskenderun limanını, Samsun ve çevresini hızlı bir şekilde işgal ettiler. İzmir'de de Yunanlıların işgali kolaylaştı. İngilizler eliyle, İngilizler marifetiyle Yunanlıların İzmir'i ve Batı Anadolu'yu kontrolleri altına alabilecekleri bir gayri hukuki, gayri resmi, Mondros'un dışında gelişmiş olan bir işgal söz konusu oldu. Bu da Anadolu'da büyük ölçüde hem devlet ileri gelenleri, devlet ricali, ordu mensupları ve toplumda, Türk milletinde büyük bir infial meydana getirerek aslında milli mücadelenin hızlanması, milli mücadelenin örgütlenmesi de kolaylaşmış oldu. Burada bir şey ifade etmeliyiz. Türk milli mücadelesinin temelleri konuşulurken aslında sıfırdan başlayan ya da kendiliğinden zuhur etmiş olan bir eylem anlatmıyoruz burada. Çünkü devlet hayatı devam ediyor ve emir komuta yapısını, emir komuta zincirini kaybetmemiş olan bir ordu var. Osmanlı Türk ordusu söz konusu. Aslında içinden çıkardığı bir kahraman subay olarak, önemli bir general olarak Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde emir komutayı kaybetmemiş olan gelenekli bir ordudan bahsediyoruz.
Evet.
Dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Mondros Mütarekesi Türk ordusunun büyük ölçüde silahları bırakması zorunluluğunu beraberinde getiriyordu. Yani askeri birliklerimizin terhisi gerekiyordu. Ancak özellikle devrin Osmanlı Genelkurmayı'ndaki önemli isimler, Cevat Paşa gibi, Cemal Paşa gibi, Fevzi, daha sonra çakmak soyadını alacak Fevzi Paşa gibi Genelkurmay Başkanlığı yapmış olan kıymetli şahıslar aracılığıyla Anadolu'daki mücadele sürdürüldü ve Mondros'a rağmen Türk birliklerinin silah bırakması geciktirilmek suretiyle bizim daha sonra Sakarya Muharebesi'nde ya da İnönü'de ya da Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde sahada görmüş olduğumuz güçlü askeri yapı aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun dağıtılmayan, terhis olmayan askeri birlikleri içerisinden zuhur etti ve çıktı.
Evet.
Zaten Sakarya'da başkomutan sıfatıyla tarihi adını altın harflerle kazıyacak olan Mustafa Kemal Paşa da Genelkurmay'daki bir organizasyon aracılığıyla Anadolu'ya 9. Ordu Kıta Müfettişi sıfatıyla, yani pek çok vilayetin ve pek çok askeri birliğin kendisine bağlı olduğu askeri bir vazifeyle gönderilmişti. Kendisinin Samsun'da, Havza'da, ardından Amasya'da, Erzurum'da ve Sivas'ta yürütmüş olduğu mücadele büyük ölçüde bu Anadolu'ya 9. Ordu Müfettişi sıfatıyla geçmesiyle doğrudan bağlantılı. Burada şunu ifade edelim. Birincisi, Mondros sonrasındaki genel iklim, yani Osmanlı İmparatorluğu topraklarının paylaşılması isteği ve arzusu, Anadolu'nun yok edilmesi iradesi büyük bir insiyak yarattı. Büyük bir milli direniş, büyük bir milli ayağa kalkış beraberinde getirdi ve bunun için önemli bir lidere ihtiyaç vardı. Türk toplumunun Anafartalardan tanıdığı ya da Türk toplumunun Muş'un Malazgirt'in kurtarılmasında tanıdığı kahraman bir asker öne çıkacaktı. Gazi Paşa, Mustafa Kemal Paşa öne çıkacaktı ve Anadolu'daki bu askerler içerisindeki, devlet ileri gelenleri içerisindeki ve milletin içerisinde, Türk milletinin içerisindeki bu direniş ruhunu bir araya getirmek, tek bir bayrak altında bütünleştirmek iradesini ve feragatini ortaya koydu. Yani bana göre milli mücadele bu ana eksen içerisinde, yani evet, dün ve bugün içerisinde doğdu. Birinci Dünya Savaşı'nın devam ettiği ama Osmanlı İmparatorluğu'nun tamamıyla çökmediği, Osmanlı İmparatorluğu'nun subaylarının, kahraman askerlerinin ve devlet görevlilerinin örgütlemiş oldukları bir plana dayalı olarak oluştu. Şunu ifade edelim. Aslında Türk Milli Mücadelesi devletin ve milletin bir arada, bir ruh ve bütünlük içerisinde yürütmüş olduğu tarihi bir zafer olarak karşımızda duruyor.
Evet. Şimdi milli mücadelede askerlerimiz kısa sürede canlarıyla, başlarıyla büyük başarılara imza attılar.
Evet.
Şunu örnek verebiliriz. Sakarya Meydan Muharebesi işte 22 gün 22 gece sürüyor. Çok önemli, evet, bir durum bu. Peki milli mücadele kadrosunun kısa sürede elde ettiği bu önemli başarıları siz hangi etkenlerle açıklarsınız?
Biraz önce ifade etmiştim. Büyük ölçüde burada emir komuta zincirini kaybetmemiş olan sağlıklı bir ordu geleneğimiz var. Yani Osmanlı Türk ordusunun geleneğinin sürüyor olması ve büyük ölçüde mensuplarının, ileri gelenlerinin ve komutanlarının kahramanlık ortaya koymuş olan başarılı kurmaylar olması. Mustafa Kemal Paşa örneğinde bunu görüyoruz.
Evet.
Ferit Paşa örneğinde bunu görüyoruz. Karabekir Kazım Paşa örneğinde bunu görüyoruz. Cafer Tayyar Paşa örneğinde bunu görüyoruz. Cevat Paşa, İsmet İnönü, İsmet Paşa örneğinde bunu görüyoruz. Yani her biri sahada Birinci Cihan Harbi ve öncesinde büyük başarılar elde etmiş olan kahraman ve önemli kurmaylar. Yalnızca asker değiller, aynı zamanda 1920'den itibaren Büyük Millet Meclisi'nin teşekküründe de gördüğümüz gibi sivil hayata intibakı olan, entelektüel dünyadan, sivil okumalardan da uzaklaşmamış olan bir kadro olduklarını görüyoruz. Yani fikri, felsefi, anayasal gelişmeleri de yakından takip eden askerlerdir. O bakımdan bu özellikleri üzerinde taşıyor olmaları, ciddi bir kurmaylık eğitimi almış olmaları bizi İnönü muharebelerinde de, Sakarya Muharebesi'nde de, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde de çok önemli bir zaferi elde etmemiz sonucunu doğurdu. Çünkü karşımızda biraz sonra Sakarya yönlerinde yerdeleyeceğiz. Yunan'la, Yunan ordusuyla hiçbir zaman denk olmadığımız, yani şartlarımızın askeri koşullar ya da askeri malzeme ve tesisat ve sayı bakımından denk olmadığı harpler yürüttük, muharebeler yürüttük. Buna rağmen her zaman Türk ordusu, Büyük Millet Meclisi'nin ordusu, kurmay zekası bakımından, taktik bakımından zafer üstünlüğünü elde etti. Yani İngiliz destekli, İngilizlerin silahlandırdığı, İngiliz aklıyla sahaya girmiş olan bir vekil aktör Yunan ordusu aslında Türk ordusunun azmine, kararlılığına ve siyasi ve askeri taktiğine yenilmiş oldu. Hı-hı. O bakımdan ben büyük ölçüde milli mücadelenin bu askeri safhasında İnönü'de de, Sakarya'da da, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde de bizim askerlerimizin, askeri ricalimizin Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki kurmay aklını ve taktik üstünlüğünü çok önemli buluyorum.
Evet. Şimdi Sakarya Meydan Muharebesi'ne geçelim dilerseniz. Sakarya Meydan Muharebesi Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından birisi kabul ediliyor değil mi?
Şüphesiz efendim, şüphesiz.
İşte Kurtuluş Mücadelesi'nin belirleyici safhalarından biri Sakarya Muharebesi. Bunu da askeri ve siyasi açıdan değerlendirir misiniz? Önemi nedir?
Şöyle ifade edeyim, Yunanlılar oluşturdukları tahkimatın ya da Anadolu'ya sürmüş oldukları ordunun, bunların muharip gücü 250 bin kişi civarındaki unsurlardır. Hava güçleriyle, çok fazla askeri araçla, yani cemse, kamyonla desteklenen, topçu desteği çok kuvvetli olan bir orduydu. İngilizler bu zinde ordunun, kabul etmek gerekir ki Birinci Dünya Savaşı'na girmemiş olan bir ordudur. Yenilmemiş olan bir ordudur. Daha taze, ve büyük ölçüde İngiliz subayları tarafından eğitilmiş olan diri bir ordu. Bunun, bu ordunun Anadolu'da savaş kaybetmeyeceğine inanılıyordu. Hem Yunan tarafı hem İngilizler bu ordunun Ankara'ya kadar ilerleyeceğini, hatta Ankara'daki Milli Meclisi dağıtarak o günün tabiriyle milliyetçi hareketi, yani Anadolu'daki bu milli direnişi ortadan kaldırabileceklerine inanmaktaydı. İşte Sakarya, Eskişehir ve Kütahya'daki muharebelerde büyük kayıplar yaşamış ve yaklaşık 100 kilometrelik bir alanı terk ederek Ankara'ya, bugünkü Polatlı sınırına kadar çekilmek zorunda kalan ordumuzun 22 gün 22 gece, sizin de ifade ettiğiniz gibi, vermiş olduğu önce savunma ve daha sonrasındaki taarruz harekatıyla Yunan ordusunu Afyon siperlerine kadar geriye itmiş olduğu, belki de savaş tarihinde eşine ve benzerine az rastlanmış olan büyük mücadelelerden bir tanesidir. Bu açıdan daha önce Mustafa Kemal Paşa, biliyorsunuz, İnönü Muharebesi'nde, 1. İnönü Muharebesi'nde İsmet Bey'e şu telgrafı çekiyordu: siz aslında orada düşmanı değil, Türk milletinin mahpus talihini de yendiniz. İşte Sakarya, Türk milletinin belki Viyana önlerinde başlayan askeri inhitatının, geri çekilişinin, siyasi gerileyişinin ortadan kaldırılmış olduğu önemli bir taarruz savaşıyla sonlandırılmış oldu. Yani Türk milletinin bu belki 400 yıllık mahpus talihinin bir sarkaç gibi geriye dönmüş olduğu bir dönümü, bir büyük askeri zaferi ifade ediyor. Burada Sakarya Meydan Muharebesi aslında subaylar harbi olarak anılmıştır. Biz çok sayıda genç subayımızı ya da subayımızı bu harp sırasında şehit verdik. Çünkü hem piyade hem süvari birliklerimiz, hep topçu unsurlarımız noktasında bu subaylar askerlerimizle birlikte cephede harp ettiler. Ateş hattında savaştılar. O bakımdan çok fazla genç subayı, çok fazla Türk subayını kaybetmiş olduğumuz bir muharebeyi görmekteyiz. Evet. Ve burada Yunan ordusu hedef olarak Afyon, Eskişehir ve Kütahya'dan sonra Ankara'yı tamamıyla kontrol altına almak, Ankara'daki Milli Meclisi dağıtmak iradesiyle, dağıtmak inancıyla çok kalabalık şekilde yürüyüşe geçti. Ve bu ordu, başta İngilizler olmak üzere, İtilaf Devletleri'nin yönlendirmiş olduğu Avrupa kamuoyları tarafından da desteklenmekteydi. Yani bu büyük saldırı, yani Yunan birliklerinin Türk kuvvetlerine karşı bizim cephemizin güney ve kuzey hattındaki büyük saldırıları, ağır kayıplar verdiğimiz, aslında zaman zaman Yunan topçularının etkisinin ve tesirinin Polatlı'ya, hatta Ankara'ya kadar gelmeye başladığı, hatta Yüce Meclisimizde Ankara'daki meclisin yerinin Kayseri'ye taşınıp taşınmayacağının dahi hükümet tarafından teklif edildiği kritik günleri yaşattı bize. Ama buna rağmen Türk milleti ve Büyük Millet Meclisi ordusunun arkasında saf tutmayı bildi. Başkomutanlık yasasıyla, başkomutanlık kanunuyla Büyük Millet Meclisi'nin reisi sıfatıyla liderine önemli bir yetki tanımak suretiyle ordunun kendi etrafında kenetlendiği meclisin, Büyük Millet Meclisi'nin siyasi ayrılıklara, fikir itilaflarına rağmen kurtuluş mücadelesinde yek vücut olmuş olduğu askeri, siyasi ve iktisadi bir başarı elde etmiş oldu. Sakarya Meydan Muharebesi incelendiğinde aslında Tekalifi Milliye'nin önemi ön plana çıkmaktadır. Çünkü Tekalifi Milliye, millete başvurmak anlamına gelir. Milli vergiler olarak nitelendirilebilir. Türk milleti elindekini, avucundakini ordusu için seferber etmeyi bilmiştir. Yardımların tamamı, vergilerin tamamı Sakarya öncesinde ordumuzda kullanılamasa bile büyük ölçüde halk elindeki atı, katırı, eşeği, iç çamaşırını, elindeki silahı ve mühimmatı ordusuna teslim etmeyi bilmiştir. Ve biz kendi kaynaklarımızla ordumuzu donatmayı becerdik. Ve Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonuna geldiğimizde sayısı 120 bini bulan gerçekten ciddi, inançlı ve kararlı bir orduya kavuştuk.
Sinan tabii Bey, bu ordu, Sinan Bey, bu varını ordu, yoğunu, varını yoğunu tabii, devletine, ordusuna veren başka bir vatandaş, başka bir halk, başka ülkelerde yok. Evet, bunu da burada vurgulamak gibi lazım.
Dünyada zaten bu tip bir milli mücadele söz konusu değil. Böyle bir bağımsızlık savaşının emsali yok. Ne Hindistan'da, ne Cezayir'de, ne Tunus'ta ne de Avrupa'da.
Evet.
Böyle bir bağımsızlık mücadelesinin emsali yok. Yani biraz önce ifade ettim, devlet ve millet bütün varını yoğunu seferber etmeyi bilmiştir. Hele hele Sakarya Savaşı öncesinde artık Türk milletinin büyük ölçüde yek vücut olduğunu biliyoruz. Tekalifi milliye böyle bir özellik ve böyle bir anlam ifade ediyor ve Yunan ordusunu durduran çelikleşmiş irade Mustafa Kemal Paşa'nın şu ifadesiyle ortaya çıktı. Biliyorsunuz hattı müdafaa yoktur.
Yoktur. Evet.
Satı müdafaa vardır. O satı ise bütün vatandır deniyordu. Çünkü muharebelerin sonuna geldiğimizde Yunan ordusu Türk milletinin Türk ordusunun elinde bulunan çok stratejik bazı mevkileri ele geçirdi. Yani Mangal Dağı gibi, Çal Dağı gibi gerçekten evet. Türk ordusunun tutulmuş olduğu önemli askeri mevzileri ve dağları kontrol altına aldı.
Yunan oradan püskürtülüyor.
Tabii artık Yunan ordusu ve Yunan orduları başkomutanı General Populas Türk cephesinin yarıldığını düşünürken Mustafa Kemal Paşa cephedeki birliklere şöyle bir talimat verdi. Asker için illa bir mevkiye ya da mevziye dayanarak savaşma taktiğini bugün ortadan kaldırıyoruz. İlla bizim için bir müstahkem mevki, bir direnek mecra gerekmez. Asker her yerde savaşabilir. Derenin içinde, çalının içinde, çamurda. Bir cepheyi kaybettiğimizde, bir birlik ya da bir hat kırıldığında birkaç kilometre sonra yeniden bir mevzi tutacak ve Ankara'yı savunacağız demiştir. General Populas, Türk ordusunun, Türk cephesinin yarıldığını düşündüğü bir gecede yaklaşık 4 kilometre geriye çekilerek Türk ordusunun yeniden mevzilendiğini duyunca aslında savaşı kaybettiğini anlamıştır. Ve artık bir daha muharebe yapamayacak iradeli gücü olamayan Yunan ordusu artık tahkimat yapmaya, yani Türklerin Türk ordusunun yapacağı karşı taarruza karşı tahkimat yapmaya başlamıştır. Yani bu
süremizin de sonlarına taktik. Doğru geliyoruz. Evet.
Tabii. Fevkalade önemli bir taktik zaferidir aynı zamanda. Populas bunu şöyle ifade ediyor. Türklerin yalnızca azmini ve inancını değil taktiklerini de yenemedik diyor. Yani evet. Onların bu askeri akıllarını, bu askeri manevra yeteneklerini de yenemedik diyor. Ve bu çerçeve içerisinde Yunan ordusu aslında manen, psikolojik olarak yenilmek suretiyle Sakarya Muharebelerinin ikinci safhasında bizim ordumuzun Afyon mevzilerine doğru Yunan ordusunun geriye iteceği bir karşı taarruza neticelenecektir.
Evet. Şimdi Anadolu topraklarını işgale gelen bir Yunan ordusu var ve arkasında büyük bir emperyalist destek var.
Evet.
Bu Yunan ordusunu ve emperyalist destekçilerini mağlup eden manevi cephe var. Bu cephe nereden besleniyordu? Biraz daha böyle açabilir miyiz?
Tabii şöyle. Aslında bu Birinci Dünya Savaşı içerisinde mayalanmış, belki de Balkan Harbi'nden itibaren, Trabluskarp'tan itibaren mayalanmış olan artık Türk milletinin vatan coğrafyasını bir ve bütün görmüş olduğu bir manevi cepheye, manevi arka plana dayanıyor. Ama bıçak kemiğe dayanmış Çanakkale örneğinde de gördüğümüz gibi artık Çanakkale'nin geçilmesi demek, Tokat'a gelinmesi demek, Erzurum'a gelinmesi demek, Tekirdağ'a gelinmesi, İzmir'e gelinmesi demek. Yani ırzın ve namusun müdafasındaki son nokta idi. İşte Sakarya'daki hem savunma cephesi hem de taarruzdaki kararlılık ve iman büyük ölçüde Türk askerinin, Türk milletinin artık kendi yuvasını, kendi sevdiğini, kendi yavrusunu muhafaza etmiş olduğu topyekun bir vatan mücadelesini ifade ediyor. O bakımdan buradaki manevi iklimin, burada Türk ordusunu birbirine kenetleyen müthiş sırrın ya da bütünlüğün kapsamlı bir vatan müdafaası olduğunu ifade edelim. Ve aslında son 100 yılda Türk aydını içerisinde, Türk devlet ileri gelenleri içerisinde çok kuvvetli bir milli düşünce vardı. Bir milli ruh söz konusu idi aydınlarımız arasında. Bu da Sakarya Muharebesi'nde vücut buldu ve özellikle Balkan Savaşları'nda Türk ordusunun almış olduğu yenilgi büyük ölçüde Sakarya'da ve Büyük Taarruz Muharebelerinde, Büyük Taarruz Savaşı'nda bir cevap olarak ortaya kondu. Yani dirilen bir milletten bahsediyoruz. Ruhunu yeniden kazanan bir milletten bahsediyoruz. Vatanını müdafaa eden bir milletten bahsediyoruz. Ve
evet.
Bütün şahsi hesapları, siyasi ayrılıkları, ihtilafları vatan müdafaası için ve kurtuluş için bir kenara bırakmış olan Büyük Millet Meclisi'nin iradesi bu ordunun arkasındadır.
Sinan Bey.
Büyük Millet Meclisi'nden neyi anlıyoruz? Türk milletinin ortak iradesini anlıyoruz.
Evet. Sinan Bey, son zamanlarda Türk milletinin sinirlerini zorlayan bu Yunan'a da bu zaferleri hatırlatmak gerek diye düşünüyorum.
Şüphesiz öyle.
Değil mi?
Şüphesiz öyle.
Sabrımızı zorlamasınlar.
Zaten tarih bunu gösteriyor. Yunan milletinin son 150 yıl içerisindeki kaderini aslında İngiltere tarafından, Fransa tarafından, ABD tarafından kullanılmış olmak.
Evet.
Balkan topraklarında onların bir askeri karakolu olmak ağır şekilde bedel ödetmiş.
Evet, çok teşekkür ederiz. Evet.
Teşekkür ediyoruz.
Süremizin sonuna geldik. Çok sağ olun.
Biz teşekkür ediyoruz. Bu zafer münasebetiyle bütün şehitlerimize rahmetle anıyor. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın şahsında milli mücadelemizin önderlerine de saygıyla tazimde bulunuyor.
Evet, rahmetle anıyoruz. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.
Teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar diliyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Asya Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi öğretim görevlisi Doktor Sinan Demirtürk bizlerle birlikteydi. Efendim, böylelikle Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.